Ayrım 3. Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 28. Gereksiz çatışmalardan kaçınmak için yazı işlerinin karşısına her zamankinden farklı sıradan kıyafetlerle çıkmıştı. Şirket yönetim merkezlerinde bugünlerde pek bir moda olan o parlak takımlardan birini giyip kravat takarak insanları provoke etmenin anlamı yoktu. Kot pantolon ve beyaz bir gömlek giymiş, üzerine de kaşmir olmayan koyu mavi V yaka kazağını geçirmişti. Uzun, kıvırcık, kendisine isyankar serseri havası verdiğini düşündüğü saçlarını arkasında at kuyruğu yapmıştı. Televizyonlarda boy gösteren şu cool gazetecilerden birine benzemişti. Yöneticilik kurslarından öğrendiği mütevazı adam pozunu takınarak açtı konuşmayı. Herkese merhaba dedim. Ne rezil bir hava. Daha önce defalarca dediğim bir şeyi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Cerner şirketi olarak biz bu yolculukta sizinle birlikte olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Şahsen ben çok daha güçlü duygular içindeyim. Millennium gibi bir dergiyle çalışmak yaptığım işi çok anlamlı kılıyor. Bu mesleğin için seçtiğimi hatırlatıyor bana. Hatırlar mısın Mike? O para barda oturup ne düşler kurardık. Hani pek akıllandık da sayılmaz. Mikael Blomqvist bir şey hatırlamış gibi değildi ama o ve Levin bozuntuya vermedi. Yok yok, nostaljiye dalmayacağım diye devam etti. Buna gerçekten gerek yok. O zamanlar bu meslekte para sıkıntısı diye bir şey yoktu. Diyelim Krake Mala'da bir cinayet mi işlenmiş? Hop bir helikoptere atlıyor, en lüks otelin en lüks katını kiralıyorduk. Sonra da şampanya içerek eğleniyorduk. İlk yurt dışı görevime giderken Ulf Nilsson'a Mark'ın durumu ne diye sormuştum. Ne demişti biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok, dövizin değerini ben belirlerim. Harcamaları biraz şişirirdik, hatırlar mısın Mike? Belki de en yaratıcı olduğumuz zamanlardı. Bir de yalnızca kendi işimizi yapıyorduk. Sayısız gazete satılıyordu. Ama sonra çok şey değişti. Hepimizin bildiği gibi. Öldürücü bir rekabet yaşanmaya başladı. Gazetecilikten para kazanmak o kadar kolay değil artık. Hatta sizin gibi İsveç'in en iyileri için bile. Ve bugün ben sizi bekleyen zorluklar üzerine konuşalım diyorum. Size gazetecilik dersi vermek gibi bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmediğimi bilin. Yalnızca tartışalım diyorum. Cerner adına okuyucular arasında bir araştırma yaptırdık. Millennium'u nasıl gördüklerini sorduk. Aldığımız cevapların bir kısmı tüylerinizi diken diken edebilir. Ama bunların moralinizi bozmasına izin vermeyip bir çeşit meydan okuma olarak görün. Dışarıda çılgın bir değişim süreci yaşandığını unutmayın. O ve bir süre sustu. Çılgın değişim sözcüğü yanlış bir seçim mi diye düşündü. Sakin ve kaygısız görünmek için abartılı bir çaba sarf ediyordu. Komik, şakacı bir üslup takınmaya çalıştı. Hakon Cerner düşük ücretle çalışan ahlakçılardaki espri yoksunluğunu asla küçümsemeyin derdi. Ama yok, o bu işin üstesinden gelecekti. Onları kendi yanına çekecekti. O ve herkesin dijital olgunluğu üzerine düşünmesi gerektiğini söylerken daha fazla tahammül edemeyen Mikael kalkıp dinlenme odasına geçti. Ne araştırmaların sonuçlarını yorumlayan O ve'nin genç kuşağın Millennium'undan da Mikael Blomqvist'ten de haberi yok dediğini ne de kalkıp gitmesi üzerine Norveçli danışman Aaron Ullman'ın yüksek sesle söylediklerini duydu. Ne hazin, unutulmaktan bu kadar çok mu korkuyor? İşin aslı hiçbir şey o kadar endişelendiremezdi Mikael'i. Okuyucu araştırmalarının dergiyi selamete çıkaracağını düşünen o ve Levin'e karşı büyük bir öfkeyle dolmuştu. O lanet olasıca pazar analizleri üzerine kurmamışlardı bu dergiyi. Temelinde tutku ve azim vardı. Bugünkü konumunu dürüst ve sorumlu yayın politikasıyla elde etmişti. Millennium bir şey yazmadan önce rüzgarın yönünü tayin etmek için parmaklarını ıslatıp havaya tutmamışlardı. Dinlenme odasında dikilen Mikael, Erika'nın sabrı ne zaman tükenip de gelecek diye bekliyordu. Cevabı 2 dakika sonra geldi. Ayakkabılarının topuklarından yükselen sesleri dinleyerek öfkesinin şiddetini ölçmeye çalıştı Erika'nın. Ama karşısına dikilen Erika bıkkın bir ifadeyle gülümsedi yalnızca. ''Neyin var senin?'' Dinlemeye tahammül edemedim dedi Mikael.
Bu davranışınla insanları ne kadar huzursuz ettiğini biliyorsun değil mi?
Biliyorum.
O zaman Serner'in bizden izinsiz hiçbir şey yapamayacağını da biliyorsundur. Kontrol hala bizim elimizde.
Bok bizim elimizde. Bizi rehin aldılar Ricky. Bunu anlamıyor musun? Eğer dediklerini yapmazsak desteklerini çekerler. Bok gibi ortada kalırız dedi Mikael öfkeyle. Erika sakin olmasını işaret ederek onu susturdu. Üzgünüm dedi Mikael alçak sesle. Ben daha dünkü çocuğum ya. Neyse şimdi eve gideceğim. Biraz düşünmem gerek.
İş saatini kısalttıkça kısaltıyorsun.
Sanırım eskiden kalma mesailerim var.
Vardır herhalde. Bu akşam misafir ister misin?
Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum Erika dedi dergiden çıktı. Rüzgar ve yağmur bedenini kırbaçlıyordu, üşüyordu, küfürler savurdu. Kitapçının önüne geldiğinde bir an durdu. Bir İngiliz polisiyesi alsam mı diye düşündü. Kafasını dağıtırdı. Vazgeçip St. Paul's Gate'a girdi. Sushi restoranının önünden geçerken cep telefonu çaldı. Erika'nın aradığından emindi. Numaraya baktı, yanılmıştı. Kızı Pernilla arıyordu. Kızı için bir şey yapamadığını düşünerek vicdanı sızlayan bir babanın aranabileceği en kötü zamanı seçmişti. ''Merhaba hazinem'' diye açtı telefonu.
''O ses de ne?''
''Sanırım fırtına.''
''Tamam tamam zaten kısa keseceğim. Piskops Arnü Halk Yüksek Okulu'nda yazarlık kursuna başladım.''
''Şimdi de yazarlığa mı heves ettin?'' dedi sert biraz da alaycı bir sesle. Neresinden bakılırsa haksız bir tepkiydi. Yalnızca tebrik edilip başarılar dileyebilirdi. Ama Pernilla şimdiye kadar bir sürü çetrefilli işe girip çıkmış, tuhaf Hristiyan tarikatlarına takılmış, bir sürü değişik kursa başlayıp hiçbirini tamamlamamıştı. Şimdi de yeni bir dala geçtiğini söylüyordu.
''Ne o, sevinmiş gibi değilsin.''
''Özür dilerim Pernilla, bugün kendimde değilim.''
''Ne zaman kendindesin ki?''
''Ben yalnızca kendime uygun bir şey seçmeni istiyorum. Sektörün haline baktığımda şu yazı işi iyi bir fikir mi pek emin değilim.''
''Senin gibi sıkıcı gazete yazıları yazmayacağım.''
''Peki ne yazacaksın?''
''Gerçek şeyler yazacağım.''
''Tamam.'' dedi. ''Gerçek şeylerle neyi kastettiğini sormadı. Peki paran var mı?''
''Bir kafede ekstra bir iş buldum.''
''Bu akşam bana uğramak ister misin? Biraz konuşuruz.''
''Vaktim yok baba. Yalnızca haber vereyim.'' dedim.
Dedi ve telefonu kapattı. Mikael kızının coşkusunda ne kadar olumlu bir şeyler görmeye çalışsa da can sıkıntısı artmıştı. Kestirme yollardan Maria Torget ve Horns Gatan'ı geçip Belmans Gatan'daki çatı katına döndü. Sanki evden biraz önce çıkmış gibiydi. Artık işsiz olduğu gibi tuhaf bir duyguya kapıldı. Yeni bir varoluşa adım atacak, kendini o kadar yıpratmayacak, denizler dolusu zamanı olacaktı. Bir süre ortalığı toparlamayı düşündü. Kitapların, elbiselerin her biri bir tarafa saçılmıştı. Ama buzdolabından bir bira alıp oturma odasına geçti, kanepeye oturdu. Ayık kafayla düşünmeye çalıştı. En azından biranın müsaade edebildiği kadar ayık. Ne yapacaktı? Hiçbir fikri yoktu, en kötüsü de buydu. Savaşma isteğini kaybetmişti. Tuhaf bir dinginlik içindeydi. Milenyum ilgi alanından kayıp gidiyordu sanki. Yeni bir şey yapmanın zamanı gelmedi mi diye düşündü bir kez daha. Milenyum'u terk ederse Erika ve diğer çalışanlara ihanet etmiş olurdu. Ama reklam ve abone gelirlerine bağlı bir gazete için uygun biri miydi? Belki başka bir yere daha iyi uyardı. Artık bu yer her neresiyse. En büyük gazeteler bile kan kaybediyordu. Araştırmacı gazeteciliğe ancak İsveç radyosu ya da televizyonu gibi kamu kuruluşları yatırım yapabiliyordu. Evet, neden olmasındı? Kaysa Akerstam'ı düşündü, iyi biriydi. Arada bir buluşup bir iki kadeh içerlerdi. İsveç televizyonunun araştırma görevi programının sorumlusuydu. Yıllardır Mikael'in peşindeydi. Ama hiç düşünmemişti Mikael. Ne Kaysa'nın cazip maaş tekliflerine ne de her zaman destek olup ve işlerine karışmayacağı yönündeki sözlerine kanmıştı. Milenyum onun evi, kalbiydi. Ama şimdi? Belki evetlerdi. Tabii hakkında yazılan bütün o iğrenç şeylerden sonra teklif hala geçerliyse.
Bu meslekte çok şey yapmış ama televizyonda hiç çalışmamıştı. Yalnızca yüzlerce tartışma programına katılmıştı. Araştırma görevi gibi bir program yeniden ateşleyebilirdi. Telefonu çaldı, buna sevindi. Erika veya Pernilla hangisiyse artık dostça davranıp söylediklerini dinleyecekti. Ama gizli bir numaraydı, açıp bekledi.
Mikael Blomkvist mi dedi genç bir ses.
Buyurun.
Konuşmaya vaktin var mı?
Kim olduğunu söylersem belki.
Adım Linus Brandel.
Peki Linus, ne istiyorsun?
Sana uygun bir öykü var.
Anlat bakalım.
Sokağın çaprazındaki Bishop's Arms'a gel, orada anlatırım.
Mikael öfkelendi. Yalnızca sesteki emredici tona değildi öfkesi. Kendi çöplüğünde ötmeye kalkmasınaydı da. Sen telefonda söyle.
Herkese açık bir hatta konuşulacak şeyler değil.
Seninle konuşmak beni niçin bu kadar yoruyor Linus?
Belki kötü bir gün geçirmişsindir.
Evet, kötü bir gün geçirdim. Bak, bundan bir puan kazandın.
Gördün mü işte? Haydi şimdi aşağı inip Bishop's'a koş. Bir bira ısmarlayıp heyecanlı bir şeyler anlatırım.
İçinden hırlamak geçti Mikael'in. Bana ne yapacağımı söyleme. Ama nedenini bilemiyordu. Belki evde oturup da geleceği hakkında kara kara düşünmekten daha iyi olduğundan kendi biramı kendim öderim. Tamam, geliyorum dedi.
Akıllı bir karar verdin.
Ama Linus.
Evet.
Eğer Elvis yaşıyor veya Olof Palme'yi kimin öldürdüğünü biliyorum türünden, akla ziyan komplo teorileri anlatarak canımı sıkarsan hemen kalkarım. Fair enough dedi Linus Brandel. Dipnot uygundur. 3. Bölüm 20 Kasım. Hanna Balder Torsgatan'daki dairesinin mutfağında dikilmiş filtresiz sigara içiyordu. Üzerinde mavi sabahlığı, ayaklarında yıpranmış gri terlikleri vardı. Saçları hala gür ve güzeldi. Tarumar edilmiş bir güzellikti Hanna. Dudakları şişmişti. Gözlerinin etrafındaki ağır makyajın süs olsun diye yapılmadığı belliydi. Hanna Balder yine dayak yemişti. Hanna Balder sık dayak yiyordu. Buna alıştığı elbette söylenemezdi. Böylesi bir eziyete hiç kimse alışamazdı. Ama artık gündelik bir şeydi onun için. Bir zamanların o neşeli kadınını hatırlamıyordu bile. Korku kişiliğinin bir parçası olmuştu. Günde 3 paket sigara içiyor ve sakinleştirici kullanıyordu. Lasse Westman oturma odasında kendi kendine küfrediyordu. Hiç şaşırmadı Hanna. Fransa cömert davrandığı için pişman olduğunu biliyordu. Gerçekten de şaşırtıcıydı davranışı. Frans'ın August için gönderdiği paralara muhtaçtı. Uzun süredir başka bir gelir kapısı yoktu. Üstelik hesaplamadıkları yeni masraflar çıktığı yalanıyla bir pedagog ya da özel bir tedavi defalarca e-postalar yazıp Frans'tan ekstra paralar sızdırmıştı Hanna. İşte bu nedenle Lasse'nin davranışı çok tuhaftı. Niçin bütün bu paralardan vazgeçmiş ve Frans'ın çocuğu almasına ses çıkarmamıştı? Aslında bazı tahminleri vardı. Alkolün verdiği cesaret, TV4'te yayınlanacak polisiye dizi için aldığı rol teklifiyle şişen egosu, en çok da August'un kendisi. Lasse'ye göre çocuk uğursuzun, iblisin tekiydi. Hanna en çok da bunu anlayamıyordu. August gibi bir çocuğa nasıl bu laflar edilirdi? Yere serdiği yapbozlarının başına oturur, hiç kimseyi rahatsız etmezdi. Lasse yine de ondan nefret ediyordu. Herhalde bakışlarıyla ilgiliydi. Dışarıya değil, sanki kendi içine bakar gibiydi. Görenler gülümser, bu çocuğun çok zengin bir iç dünyası var herhalde derlerdi. Ama bir şekilde Lasse'nin sinirine dokunuyordu işte.
Lanet olsun Hanna, bakışları sanki beni delip geçiyor demişti bir seferinde.
Aptalın teki diyordun, ne oldu?
Aptal olmasına aptal da iblislik de var bu çocukta. Sanki bir kötülük yapmak istiyor bana.
Saçmalıyordu işte. August'un gözü ne Lasse'yi ne de başkasını görüyordu. Kimseye kötülük yapacağı yoktu. Dış dünya onu rahatsız ediyordu. Kendi iç dünyasında mutluydu. Ama fesatlık yuvası Lasse çocuğun bir çeşit intikam planladığına inanıyordu. August ve paraların hayatından çıkıp gitmesine kesinlikle bundan ses çıkarmamıştı. En azından Hanna böyle yorumluyordu. Ne acıklı bir durumdu. Lavabonun yanında dikilmiş sigarasını hırsla içiyordu. Diline yapışan bir tütün parçasını küfrederek tükürdü. Lasse'nin söylediklerinde gerçeklik payı var mıydı?
Belki o Gus Lassen'in nefretine karşılık veriyordu. Belki de yediği tokatların intikamını almak istiyordu. Ve belki... Hanna gözlerini kapattı, dudaklarını ısırdı. Belki ondan da iğreniyordu. Akşamları dayanılmaz bir özleme kapılmaya başladığından beri kendisi hakkında aşağılayıcı şeyler düşünüyordu. Kendisi ve Lasse çocuk için zararlı değiller miydi? ''Kötü biriyim ben'' diye mırıldandı. Lasse de bağırarak bir şeyler söyledi. Anlamadı Hanna. ''Ne?'' dedi. ''Şu velayet kararı nerede?''
''Ne yapacaksın ki?''
''Onu almaya hakkı olmadığını göstereceğim.''
''Hani ondan kurtulduğuna seviniyordun?''
''Sarhoştum, aptallık ettim.''
''Şimdi birden ayılıp akıllandın mı?''
''Hem de nasıl?'' diye tısladı Lasse, öfkeli ve kararlıydı.
Hanna tekrar gözlerini kapattı. ''Belki birinci defa nerede yanlış yaptım?'' diye düşündü.
Franz Balder eski eşinin kapısının önünde biten o bakımlı iş adamına benzemiyordu artık. Saçları darmadağınıktı. Dudaklarının üstü terden parlıyordu. 3 gündür ne tıraş olmuş ne de duş almıştı. Bütün planlarını bir kenara bırakıp tam gün babalığa soyunmuştu. Honsgatan'da umut ve heyecanla yaşadığı o yoğun andan sonra tekrar derin düşüncelere dalmıştı. Dışarıdan bakan biri öfkeli olduğuna hükmedebilirdi. Düşünürken dişlerini gıcırdatıyordu. Dış dünya yağmurları ve rüzgarlarıyla birlikte yok olmuştu sanki. Ayaklarının dibinde dolaşan şeyi de fark edememişti. Küçük, hantal hareketlerle bir kedi veya başka bir hayvan dolaşır gibiydi bacaklarının arasında. August'u bu yazı masasının altına sokmuştu. Bir uykudan uyanır gibi oldu Frans, gözlerinin önünden program kodları akar gibiydi hala. ''Ne istiyorsun?''
August yalvarır gibi baktı, gözleri berraktı.
''Ne?'' diye devam etti Frans. ''Ne var?''
İşte o an bir şey oldu. Çocuk yerden bir kağıt aldı. Üzeri kuantum logaritması doluydu. Kağıdın üzerinde ileri geri hararetle dolaştırdı elini. Oğlu yeni bir krize yakalanacak diye korktu Frans. Ama başka bir şeydi bu. Sanki bir şeyler yazmak ister gibiydi. Heyecanlanan Frans uzak önemli bir şeyi hatırladı. Hornsgatan'daki kavşakta da benzer bir duyguya kapılmıştı. Ne olduğunu bir türlü çıkaramamıştı o zaman ama şimdi anlıyordu. Denklem ve rakamların hayatın kendisinden çok daha önemli olduğu çocukluğuydu hatırladı. Birden yüzü ışıdı.
''Hesap yapmak istiyorsun öyle mi?'' diye bağırır gibi bir sesle. ''Evet, hesap yapmak istiyorsun.''
Ve hemen ayağa fırladı, bir kalemle kenarları çizgili A4 kağıdı alıp August'un önüne koydu.
Arkasından aklına gelen en kolay sayı dizisini yazdı. Her sayının kendinden önceki sayıyla toplanmasından oluşan Fibonacci sayı dizisiydi yazdı. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Devamında gelecek 34 rakamı için yer bıraktı. Bunu çok basit bulduğundan bir de geometrik dizi yazdı. 2, 6, 18, 54. Bu dizide her rakam 3 ile çarpılacaktı. 162 sayısı için yer bıraktı. Yetenekli bir çocuğun çözebileceği bir şeydi. Yetenek yeterdi. Abartılı bir ön bilgiye gerek yoktu. Matematik söz konusu olduğunda basit kavramı epeyce özeldi Frans'ın. Çocuğun zihinsel engelli değil, kendisinin gelişmiş bir kopyası olduğu hayaline kapıldı birden. Kendisi de konuşmaya geç başlamıştı, sosyal yönü zayıftı ama daha ilk sözcüğünü telaffuz etmemişken sayılar arasında ilişki kurabiliyordu. Oğlunun yanına oturup uzun süre bekledi ama bir şey olmadı. August cam gibi gözlerini sayılara kilitlemiş bakıyordu. Sanki beklenen cevabı kağıdın kendisinden umar gibiydi. En sonunda pes etti Frans, oğlunu yalnız başına bırakıp üst kata çıktı. Bir şişe maden suyu içtikten sonra eline bir kağıt kalem alıp mutfak masasının başına oturdu. Ama dikkati iyice dağılmıştı. En sonunda New Scientist'in yeni sayısını alıp karıştırmaya başladı. Yarım saat kadar böyle vakit geçirdi. Tekrar ayağa kalktı, August'un yanına indi. İlk bakışta hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Yanından ayrılırken nasıl oturuyorsa hala aynı pozisyondaydı August. Çömelmiş, kımıldamadan önündeki kağıtlara bakıyordu. Sonra bir şey keşfetti Frans. İlk başta yalnızca bir parça meraklandı. Ama açıklaması imkansız bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlamakta gecikmedi.
Bishop's Arms epeyce tenhaydı. Öğle sonrası için normal sayılırdı. Üstelik insanları evlerinin yakınlarındaki barlara bile gitmekten alıkoyan bir hava vardı. Mikael kahkahalar ve şamatayla karşılandı. Kısık sesle bağırdı biri.
Kalle Blomqvist!
Mikael'in mahallede sık gördüğü pancar suratlı, dağınık saçlı, kaytan bıyıklı bir adamdı bu. Adı herhalde Arne'ydi. Buraya her gün öğleden sonra tam ikide damlardı. Belli ki bugün daha erken gelmişti. Barın sonundaki masada üç ahbabıyla birlikte oturuyordu.
Mikael diye düzeltti Mikael, sonra gülümsedi.
Arne, adı her neyse işte, ve arkadaşları kahkaha attılar. Sanki duydukları en komik şey Mikael adıydı.
Atlama haberin var mı dedi Arne.
Bishop's Arms'ın karanlık tiplerini ifşa etmeyi düşünüyorum.
Sence İsveç böyle bir haberi kaldıracak olgunlukta mı?
Sanırım değil. Doğrusu bu gruptan hoşlanıyordu Mikael. Birbirlerine takılıp merhaba demenin dışında bir muhabbetleri yoktu. Ama adamlar mahalledeki günlük hayatının bir parçasıydı. Bu nedenle attıkları lafa hiç bozulmadı.
Duyduğumuza göre senin işin bitiyormuş.
Hakkında başlatılan kampanyanın ne kadar komik bir düzeye düştüğünü gösterdiğinden bunu da neşeyle karşıladı.
Benim işim 15 yıl önce bitti. Merhabalar Şişe kardeş, bütün güzellikler geçici diye şair Gustav Fröding'den bir alıntı yaparak cevapladı.
Etrafına bakınıp yorgun bir gazeteciye restorana gelme komutu verecek kadar kibirli birini aradı. Ama Arne ile ahbaplarının dışında kimse yoktu. Barda duran amirin yanına gitti. Amir kocaman, şişko, dost canlısı bir adamdı. 4 çocuk babasıydı. Bu restoranı uzun zamandır işletiyordu. Mikael ile iyi dostlardı. Bu dostluğun gerisinde Mikael'in sadık bir müşteri olması değil, bir çeşit yardımlaşma vardı. Mikael kadın misafir beklediği birkaç sefer evde içki kalmadığını fark etmiş, sistem Bolaget içki satış mağazalarının kapanış saati de geçtiğinden amire başvurmuş ve her seferinde yasağa rağmen birkaç şişe almıştı. Mikael de amirin kaçak göçmen arkadaşına yardım etmişti.
''Bu şerefi neye borçluyuz?'' dedi amir.
''Biriyle buluşacağım.''
''Heyecanlı bir şey mi?''
''Sanmam. Sara nasıl?'' Amirin karısı Sara daha yeni kalçasından ameliyat olmuştu.
''Durmadan sızlanıp ağrı kesici alıyor işte.''
''Zor iş. Selamımı söyle.''
''Söylerim.'' dedi amir. Bir süre havadan sudan konuştular.
Linus Brandel görünmedi. Mikael birinin dalga geçtiğini düşündü. Birini kandırıp evinin hemen yakınındaki bir restorana indirmek pek de yaratıcı bir şaka değildi. 15 dakika daha bekledi. Ekonomi ve sağlıkla ilgili kaygıları üzerine bir süre konuştuktan sonra çıkış kapısına yönelmişti ki Brandel içeri girdi.
3. ayının sonu. Sayfa 41.